Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 9 Kasım 2021 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle sizlerle olacağız. Gün içinde olumlu ve olumsuz duyguları bir arada yaşıyoruz. Malumunuz zor günlerden de geçiyoruz. Peki olumsuz duygular yaşamımızı nasıl etkiliyor? Olumsuz duygular zararlı mı? Olumsuz duygularımız yok olsaydı neler olurdu? Olumsuz duygularla nasıl başa çıkabiliriz gibi sorular sizin de kafanızı kurcalıyorsa cevapları az sonra Güne Bakan'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkşapar telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Geçen hafta kaldığımız yerden duygularımızı konuşmaya devam edeceğiz. Edep erkana bağlıdır, ayağımız başımız. Güllerden koku almıştır toprağımız taşımız. Sofrada bulunan lokmalar hep helaldir. Yiyenlere nur olur ekmeğimiz aşımız. Efendim programımızın ikinci bölümü Atalardan Yadigar köşemizde bu güzel ve özlü sözlerin ışığında vefatının 750. yılında Anadolu topraklarında sevgiyi, barışı ve kardeşlik tohumlarını saçan Horasan erenlerinin piri, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin hayatını ve öğretilerini konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Güne Bakan başladı. Hadi çayınızı kahvenizi alın, sizleri bekliyoruz.
Giyindim, kuşandım, karalıyım. Sen de çek git, sen çek git istersen. Ben doğuştan buralıyım. Sen de çek git, sen çek git istersen. Ben doğuştan buralıyım. Aklım gittin diye sen, ah çözmek gerek yeniden. Silindi yüzün ne gelir elden, ah çizmek gerek yeniden. Eskitir adamı yıllar birden, formatlamak gerek. Aşkla yıkan o zaman yeniden. Aşk olsun da düş olsun, ister sonunda yaş olsun.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Yayınımız Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde devam ediyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız şu anda telefon attığımızda. Hakan hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Güzel, huzurlu bir gün diliyoruz kıymetli hocam, tüm dinleyicilerimizle birlikte. Bugün sizlerle olumsuz duygularımızı konuşacağız. Zor zamanlardan geçiyoruz, hele ki şu pandemi döneminde. Hayatımızda çok fazla olumsuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Her gün kötü haberler işitiyoruz. Böyle bir karanlık dünyanın içerisine hapsolduk sanki. İnsan bazen böyle hissediyor. Evet. Bu olumsuz duyguların üstesinden nasıl gelebiliriz? İnşallah sizden bunların yöntemlerini alacağız. Kıymetli hocam, dilerseniz şuradan başlayalım. Olumsuz duygular yaşamımızı nasıl etkiliyor?
Evet. Şimdi duygu ruhsal olarak yaşadığımız bir içsel bir yaşantı, hissettiğimiz bir şey. Şimdi biz bir şeyi hissediyorsak ya da belli bir özelliğimiz varsa bunun muhakkak bir işlevi, bir anlamı, bir gereği var ki bizde ortaya çıkmış gibi düşünelim. Yani olumsuz duygu dediğimde işte üzüntü, korku, kaygı, şüphe, utanç, öfke vesaire, bunları kastediyorum. Hani olumsuz bu hani yapı olarak kötü anlamında değil de hani bunları hissetmekten rahatsız olduğumuz duygular diyelim. Bir de olumlu duygularımız vardır. İşte neşe, sevinç, mutluluk, merak, ilgi gibi. Bu sınıflama tamamıyla hani iyi kötü gibi düşünülmesin. Sadece hani bir alışılagelmiş, işte bizi rahatsız edenlere veya uzaklaşmak istediğimiz duygulara olumsuz diyoruz. Daha peşinde olduğumuz, aradığımız duygulara da olumlu diyoruz. Oradan gelen bir sınıflama. Şimdi burada özellikle daha çok sorun yaşadığımız olumsuz duygular, yani rahatsız edici duygular. Şimdi duygu iç veya dış süreçlere tepki olarak çıkan bir yaşantı. Bir tür tepkime gibi. Örneğin algı da öyle. Hani algılarımız da iç ve dış yaşantılarla ortaya çıkar. Örneğin sokağa çıktık, işte bir sürü gördüğümüz, duyduğumuz şey var, kokladığımız şey var. Sürekli algılarımız değişiyor. Neye göre değişiyor? İçinde bulunduğumuz ortama, o ortamdan gördüğümüz, duyduğumuz, kokladığımız, hissettiğimiz şeylere göre değişiyor.
Hocam tıpkı aslında fizikteki etkiye tepki kanunu gibi. Etki varsa evet, tepki vardır.
Evet. Şimdi mesela şöyle bir şey desem. İşte ben sokağa çıktığımda sadece güzel şeyleri göreyim, kötü şeyleri görmeyeyim. Ya da ses olarak sadece güzel şeyleri duyayım, kötü şeyleri duymayayım. Nasıl olur acaba? Çok tehlikeli ve eksik bir yaşantı olur. Çünkü örneğin işte üzerime doğru bir araba geliyor, tehlikeli bir şey, kötü bir şey. Onu görmeyeceğim. Onu görmezsem ne olur? Altında işte ezilip ölebilirim. Hı hı. Ne bileyim, kafama doğru işte atılan bir taşı görmediğimde kötü bir şey olduğu için, yani kötüleri görmüyoruz ya, ne olur işte kafam yarılır vesaire. Ya da bir yemek efendim bozulmuş, kötü kokuyor ama ben kötü kokuları duymak istemiyorum, o hı-hı, zaman zehirlenir ölürüm. Dolayısıyla bir bütün, yani iyisiyle kötüsüyle bizim her şeyi algılamamız ve duygusal olarak da her şeyi hissetmemiz gerekiyor. Özellikle de burada şunu söyleyeyim, aslında bu gerek algılarda gerekse duygularda olumsuzlar daha da önemli. Yani hani bir insan diyelim, tabii ki iyi bir şey olmaz ama güzellikleri görmeden de hayatını pekala sürdürebilir. Ama kötü ve tehlikeli şeyleri görmezsek hayatımızı sürdüremeyiz. Çünkü bunlar yaşamımıza kasteden, yaşamımıza yönelen zararlar. İyi şeyleri hissetmediğimizde, görmediğimizde işte mutsuz oluruz, kendimizi kötü hissederiz ama belki de işte o mutsuzlukla birlikte dediğim gibi iyi kötü hayatımızı sürdürebiliriz. Ama olumsuz, zararlı, tehlikeli şeyleri görmediğimizde bu bizim yaşamımızla bağdaşan bir durum değil. Onun için çok daha önemli. Şimdi olumsuz duygularla ilgili ve bu girişi niye yaptım? Şunun için. Çünkü çoğu kere biz olumsuz duyguları bizzat kendisi yok edilmesi gereken yaşantılar gibi görüyoruz. Hı hı. Bu çok tehlikeli bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin korku duygusu, işte normalde bir tehlike, bir tehdit altında olduğumuzda hissettiğimiz bir duygudur. Yani bize yönelik bir zarar olması durumunda korku hissederiz. Şimdi bunu bir tür alarm gibi düşünürsek, o duygusal yaşantının kendisini. Şimdi bize zarar verecek olan ya da bizi öldürecek olan, diyelim üzerimize doğru gelen arabadır, kafamıza yuvarlanan işte kayadır, ne bileyim atılan kurşundur vesaire. Ama bizim o esnada hissettiğimiz korku duygusunun bizzat kendisinin bize hiçbir zararı yok. O bizi uyaran bir tür sinyal gibi.
Savunma şimdi, sistemi aslında.
Aynen, onun sinyali. Aynen alarmın ses ve ışığı gibi. Şimdi biz bir yangın durumunda ne yaparız? Önce etrafta yanan bir şey var mı söndürmeye çalışırız veya söndüremeyeceğimiz bir şeyse kaçarız. Hı hı. Şimdi bunu bırakıp da o sırada öten yangın alarmıyla uğraşmayız ya da o yangın alarmını susturmaya çalışmayız. Şimdi şöyle bir problem oluyor işte. İnsanlar olumsuz duygular olduğunda o duyguya yol açan durum yerine duygunun bizzat kendisini bastırmaya, yok etmeye çalışıyor. O zaman da ne oluyor? Belki bir anlığına o duyguyu bastırsa, yok etse de şu ya da bu şekilde, ne bileyim, ilaç alarak, alkol alarak, ortamdan kaçarak, o konuları konuşmayarak sorunun kendisi devam eder. Yani duygu bir sinyaldir. Bizim asıl yönelmemiz gereken şey o duygunun işaret ettiği şey neyse onu anlamak ve ona dönük bir şeyler yapmak. Hı-hı. Şöyle bir örnek vereyim. Duyguyu bir tür haberci gibi de düşünebiliriz. Olumsuz duygularda belki de kötü haber getiren haberler. Şimdi biz postacıyı öldürerek ya da haberi hani getiren aracıyı yok ederek o durumu ortadan kaldıramayız. Bizim asıl o durumun ne olduğunu anlayıp ona dönük bir tavır geliştirmemiz gerek. Duygularla olan ilişkimiz bu anlamda bizim, eğer bir tabii ki kalıcı bir duygusal bozukluk yaşıyorsak, herkes için demiyorum bunu, o zaman duygularımızla olan ilişkimizi bir gözden geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Sayın hocam, şunu da merak ediyorum. Bu olumsuz duyguların çocukluğumuzla bir bağlantısı var mı? Hani sürekli olumsuza odaklanan insanlar var. Acaba çocukluğunda, evet, çok kötü olaylar yaşadı da mı bu yüzden böyle oldu? Ne dersiniz bu konuda?
Şimdi bütün duygular bütün insanlarda potansiyel olarak vardır. Hatta yeni doğan bebeklerde bile o geçen hafta bahsettiğimiz işte kimilerine göre 5, kimilerine göre 7, kimilerine göre 9, araştırmacılara göre değişiyor ama bütün duygular evrensel olarak hepimizde var. Doğuştan itibaren var. Değişik kültürlerde de var. Şimdi bazı yaşantılar, bazı duyguları daha çok yaşamamıza ve o duyguya karşı daha hassas hale gelmemize yol açar. Örneğin çok utandırıldıysak utanç yaşantılarına karşı daha hassas gelebiliriz. Çok korkutulduysak korku duygusunun kendisi bizim için bizzat bir problem haline gelebilir. Çok suçlandıysak suçluluk duygusu. Bu tür olumsuz yaşantılar aslında var olan bir potansiyel var hepimizde. Aslında o potansiyel sağlıklı bir şekilde gelişecekken bir şekilde çevre şartlarıyla sağlıklı bir gelişime yönlendirebilir. Yani örneğin güvenme potansiyeli doğuştan hepimizde vardır. Bağlanma potansiyeli hepimizde vardır. Bir güçlü birine bağlanma. Ama eğer bunların bir şekilde olumsuz erken yaşantılarla sağlıksız bir şekilde eğer bir ortamda yetişiyorsak o zaman belli olumsuz duygulara karşı hassasiyet olur. Hem o duyguyu ortaya çıkaran durumdan hem de o duygunun bizzat kendisinden kaçınmaya çalışırız. Ama maalesef o kaçınma da onu devam ettirir. Yani diyelim işte kişi bizim kaygılı bağlanma dediğimiz nedenle bir şekilde ebeveynin, bakım vericinin tutarlı bir şekilde bakmaması, ilgilenmemesi, şefkat göstermemesi nedeniyle çocukta kaygılı bağlanma dediğimiz işte kendisinin korunmayacağı, sevilmeyeceği, istenilmeyeceği gibi bir inanç oluşabilir. Buna bağlı olarak da kaygıları olabilir. İleriki yaşamında o kaygıyı yaşadıkça veya o kaygıyı yok etmeye çalıştıkça aslında bir anlamda paradoks bir şekilde, ters bir şekilde o duyguları da maalesef daha da fazla yaşar. Yani neden kaçınıyorsak onu daha fazla yaşamaya başlarız. Daha da çözümsüzlük ortaya çıkar. Hı hı. Ama tabii ki bunlar hani belli bir ortamı yaşadık diye, belli bir şekilde yerleştik diye muhakkak her çocukta ortaya çıkacak diye bir kural yok. Hep şöyle düşünün. Bir yapısal yatkınlık var, bir de çevresel olaylar var. Bu ikisinin dinamik etkileşimiyle insanın psikolojik yapısı oluşuyor. Tabii bu yapı oluştuktan sonra da statik değil. Yeni yaşantılarla, yeni deneyimlerle yine insan değişiyor, gelişiyor. Ama tabii ki o gelişimin, değişimin hızı yaş ilerledikçe daha yavaş oluyor, daha az etkili oluyor. Ve eğer kişi bir sorun yaşıyorsa da belli duygularda veya belli ilişkilerde, o zaman o gelişimi hızlandırabilmek için veya o değişimi olumlu yönde değiştirebilmek için bazen bir yardım alması gerekebiliyor. Hı hı. Psikolojik anlamda.
Evet. Örneğin birisi çok kötü bir çocukluk yaşamıştır. İşte ebeveynlerinden dolayı duygularını bastırmak zorunda kalmıştır ki bizim Anadolu'da maalesef eskilerin çocuklarına şöyle hitapları var. Sen yapamazsın, aman sen edemezsin. Bundan dolayı da kendine özgüveni olmayan, bir işte başarılı olmayan bireyler yetişiyor. Evet, biraz da bu noktası var değil mi bu hususun?
Burada ailelerin tutumu çok önemli. Eğer aileler olumsuz duyguları ya da olumsuz düşünceleri bastırmaya çalışırsa bu sağlıksız bir psikolojik yapının oluşmasına zemin hazırlayabilir. Örneğin işte utanma, korkma, üzülme, üzülecek ne var, korkacak ne var, niye korkuyorsun gibi soruların hepsi nedir? Duyguyu yok etme stratejileri. Onun yerine olumsuz bir duygu yaşadığında çocuk, örneğin korktu, üzüldü, utandı, işte ne oldu bitti, diyelim işte üzüldüm, öğretmenim işte ödevimi beğenmedi diyor. Böyle durumlarda insanlar üzülür, bu doğaldır, ben de böyle durumlar yaşadığımda üzülürüm oğlum ya da kızım. Hadi ne yapalım şimdi, istersen gel beraber çalışalım bakalım. Şimdi bakın, üzülme, korkma, korkacak bir şey yok, üzülecek bir şey yok dedik mi? Hayır. Bunun gayet normal olduğunu, ne tür durumlarda yaşandığını örnekledik. Daha sonra da neye yönlendirdik? Bir şeyler yapmaya birlikte. O durumun çözümüne dönük bir şeyler yapmaya. Sağlıklı olan tavır olumsuz duygulara yaklaşırken budur. Ve olumsuz duygularla insanın barışması çok önemli. Çünkü bizim en önem verdiğimiz değerleri içinde barındırır olumsuz duygular. Eğer kişi belli bir olumsuz duyguyu daha az yaşamak istiyorsa yapması gereken ilk şey o duyguyla barışmak ve o duygunun işaret ettiği değer veya ideali nedir onu keşfetmeye çalışmak. Örneğin işte efendim bir işte başarısız oldu ve üzülüyor. Ben başarısızım, yetersizim, yapamadım. İşte diğerleri iyi yapıyor, ben niye böyleyim, eksiğim, yetersizim diye düşünüyorsa kişi ne istediğini, yani ben üretken olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum, işimi iyi yapmak istiyorum. O olumsuz duygunun işaret ettiği kendi değer veya ideali isteği nedir? Yani nasıl bir insan olmak istediğine, nasıl biri olmak istediğine, nasıl bir hayat yaşamak istediğine işaret ediyor o duygu. O duyguyu o şekilde kullanmak ve ardından da buna dönük bir eylemlilik içine girmek duyguyla ilişkideki en iyi stratejidir. Eğer biz olumsuz duygularımızın neye işaret ettiğini anlamaz ve ona uygun davranmazsak genellikle o duygular sürer, daha sık ortaya çıkar. Ama biz olumsuz duygunun neye işaret ettiğini anlamak bir yana onu istemediklerimizi yok edecek şekilde anlar ve kullanırsak o duygu yine sürer. Yani şunu kastediyorum, ben ne istemiyorum az önceki örnekte, efendim başarısız olmak istemiyorum, başarısızlık yaşamak istemiyorum. Güzel, peki bunun bir yolu nedir? İşte fazla çalışmak, fazla çalışmak yorucu bir şey, titizlik yorucu bir şey. Diyelim yoruldum, bıktım, o zaman da kaçınmaya iter. Çünkü başarısızlık yaşamak istemiyorsam ne olursa olsun, yani o konuda hiçbir şekilde toleransım yok ise bu beni hiçbir şey yapmamaya iter. Çünkü hiçbir şey yapmazsam o zaman başarısız da olmam. Çünkü bir şey yapmazsam yaptığım işte başarısız olma olasılığım da ortadan kalkar. O zaman geri çekilmeye başlarım. Yani istemediklerimize ya da o olumsuz duygunun bize belki de hatırlattığı bizim rahatsız eden kısma, istemediğimiz kısma çok odaklanmak maalesef uzun vadede çok zarar verebilir. Orada işte pusulayı ne istiyorum'a çevirmek, yani olumsuz duyguları o anlamda kullanmak gerek.
Hakan Hocam, son dakikalarımızın içerisindeyiz. 4 dakikamız var. Orada, belki de bu konunun en can alıcı kısmına geldik. Şunu sormak istiyorum. Büyük düşünürlerden birisi diyor ki, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayattan lezzet alır. Şimdi hayatımızda pek çok olumsuz duygu, düşünceler var ya, biz buradan bu sözlerden de yola çıkarak pratikte bunu hayatımıza nasıl geçirebiliriz? Olumsuz duygu ve düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz ve hayatımızı güzelleştirebiliriz?
Şimdi ben o konuda şunu öneriyorum. Şaşırtıcı gelecek insanlar ama olumsuz duyguları istemek. Hani kabullenmenin de ötesine geçiyorum, istemek. Şimdi mesela ben bir işi öğrenmek istiyorsam yorgunluk çekeceğim. O zaman benim yorgunluğu, o işi öğrenirken yaşayacağım yorgunluğu hedef olarak koymam gerek. Efendim benim sosyal kaygım varsa, insanlarla konuşurken kaygı yaşıyorsam, benim insanlarla konuşma sırasında yaşadığım kaygıyı istemem gerek. Siz mücadeleyi bırakıp, yani ben bunu istemiyorum modundan çıkıp, ben bunu istiyorum, yani ben bu sıkıntıyı yaşamak istiyorum, ben bu üzüntüyü yaşamak istiyorum, ben bu kaygıyı yaşamak istiyorum moduna geçerseniz, o zaman o olumsuz duygularla olan savaşımız biter ve çok daha farklı bir şekilde hayatı yaşamaya başlarız. Çünkü hayatta bugün önem verdiğiniz şeyleri düşünün. İşte işiniz, mesleğiniz, okulunuz, ilişkileriniz. Bunların hepsini biz pek çok olumsuz duyguyu yaşayarak elde ettik. Eğer o olumsuz duyguları yaşamasaydık, efendim kaygı duyduk sınava girerken, bir şey anlatırken heyecanlandık, başarılı olacak mıyım diye endişe duyduk. Ama o olumsuz duygular sonuçta bizim hayatta önem verdiğimiz değerleri kazanmamızı sağladı. Örneğin çoğu insanın en değer verdiği şey işte ilişkileridir, evliliğidir, annesidir, babasıdır, çocuğudur. Düşünün, bunlarla ilgili insan pek çok kaygılar yaşar, pek çok endişeler yaşar. Niye? Değer verdiği için. Biz bir şeyle ilgili olumsuz bir duygu yaşıyorsak o bizim en değer verdiğimiz şeyi gösteriyordur. O nedenle de bizim olumsuz duyguları yok etmeyi bırakın. Eğer belli bir yerde bir gelişim olacaksa olumsuz duyguları zaman zaman yaşamamız gerektiğini bilerek bunları istememiz gerek. Niye istemeliyiz? Gelişmek için. Niye istemeliyiz? Daha iyi bir hayata, daha iyi değerlere yaklaşabilmek için. Yani ilişkiyi bu şekilde değiştirirsek, bunlar bir lanet ya da olmaması gereken şey gibi değil, olması doğal olan, olması normal olan şeyler olarak kabul ettiğimizde bunların rahatsız edicilik düzeyinin de düşmeye başladığını görebiliriz.
Yani esas yani olan kabullenmekte bitiyor diyebilir miyiz?
Kabullenmenin ötesinde istemek. Yani ben eğer bir hedefe dönük bir yürüyüş yapıyorsam, o yürüyüşün yorgunluğunu, o yürüyüşün sıkıntısını da aynı zamanda istemem gerek. Eğer istersem o yolculuk daha iyi olur. Biz hani hem ağlarım hem giderim gibi değil. Ben bunu istiyorum. Niye istiyorum? Daha iyi bir hayat için, daha iyi ilişki için, daha üretken olmak için, daha verimli olmak için, daha huzurlu olmak için. Huzurlu olmak bazen sıkıntı çekerek, zorlanarak, yorularak elde edilen bir şey. Duygusal anlamda da, fiziksel anlamda da. Bizim o yorgunluğa, o sıkıntıya da talip olmamız gerekir.
Evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edelim.
Tabii ki. Çok teşekkürler.
Rica ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta olumsuz duygularımızı konuştuk. Güne Bakan devam ediyor.
Let's keep bana. Kalender ağlar yerini, aşk hayaliyle sürünür. Cennet rıdvan görünür, şol güzelin kadri bana. Dillere niyaz ederiz, yalan dünya gideriz. Ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Dillere niyaz ederiz, yalan dünya gideriz. Ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor. Efendim, vefatının 750. yılında Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın şu anda telefon attığımızda. Oğuzhan Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk sizin şahsınızda. Bizleri dinleyen bütün Necip milletimizi saygı, selam, muhabbetle gönülden selamlıyoruz efendim.
Çok teşekkürler kıymetli hocam. Programımızın açılışında da seslendirdim. Burada tekrar etmek istiyorum. O kadar güzel söylemiş ki. Diyor ki Hünkâr Hacı Bektaş Veli, edep erkana bağlıdır ayağımız başımız. Güllerden koku almıştır toprağımız taşımız. Sofrada bulunan lokmalar hep helaldir. Yiyenlere nur olur ekmeğimiz aşımız. İsterseniz buradan başlayalım kıymetli hocam. Hacı Bektaş Veli'nin bu sözlerini siz nasıl yorumlarsınız?
Evet, evet. Edepten erkandan başlamış, helal rızıkla devam etmiş ve insanı kamil olmanın niteliklerini anlatmış aslında. Evet. Hacı Bektaş'ın her bir sözü, bütün Anadolu'yu mayalayan manevi mihmandarlarımızın her birinin sözü altın değerinde ve bizim öğretici üslubumuzu, düsturumuzu bizim manevi öğretmenlerimiz yani mürebbilerimiz. Hacı Bektaş Veli'nin dergahından tutun da Türkistan'ın, Anadolu'nun, Balkanların neresine giderseniz gidin, dergahların girişinde Mustafa Bey bir başucu ifade yazar. Der ki, edeple giren lütufla çıkar.
Evet.
Bizim geleneğimizde öğretmenler, ustalarımız değil mi, hocalarımız, her biri işte idarecilerimiz, bizden önde gelen ağabeylerimiz, her biri nedir, onlara saygıda kusur etmeyiz. Bu bizim geleneğimizin temelidir. Şimdi hafızam hemen Siirt'in Tillo'ya gitti. Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretleri hocası İsmail Fakirullah'ın kabrini yaptırırken öyle bir ışık sistemi kurmuş ki ve şöyle yazmış, demiş ki yeni yıl geldiğinde eğer yeni yılda ilk doğan güneş benim hocamın başucundan geçmezse ben o güneşi ne diyeyim demiş.
Bu nasıl bir inceliktir?
Evet, bu düstur, bu incelik Anadolu'nun topraklarında saklı. Ondan dolayı bizim geleneğimizde bir ifade vardır. Deriz ki boy atası soy atasından evvel gelir. Hocalarımıza, önderlerimize, ustalarımıza, ahilerimize saygı bunun temelindedir. Ondan dolayı bizler o dergahlara, o huzurlara, başta Hacı Bektaş Veli'nin dergahı olmak üzere edeple gireriz, lütufla çıkarız. Onlar da Anadolu'ya gelirken edeple girmişler. Ve Anadolu'ya girdiklerinde, ayak bastıklarında edeple geldikleri için Anadolu toprakları bereketlenmiş ve bir Türk-İslam yurdu haline gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Daha 1064'ün 5 Ramazan'ı gelmeden evvel, Sultan Alparslan Anadolu'ya ayak basmadan evvel, Anadolu'ya, Anadolu'nun giriş kapısına, Serhat şehrimize, Kars'a bir eren geliyor Horasan'dan. O da esas Türkistan'dan geliyor. Aynı Hacı Bektaş Veli gibi. Temel kaynak Türkistan coğrafyası.
Hı hı.
Oradan gelirken 1030'da geliyor. 1030'da geliyor. Ve bu 1030'da gelirken Harakani edeple geliyor. Edeple bu medeniyeti kuruyorlar. Gönül yıkmayarak bir medeniyet kuruyorlar.
Evvela başka edep değil mi hocam?
Evet, edep. İlla gezdim dolaştım Şam Halep diyor. Eyledim ilim talep. İlim çok gerilerdeymiş. İlla edep, illa edep. İnsan Hacı Bektaş Veli'ye baktığında, Hacı Bayram-ı Veli'ye baktığında, Yunus Emre'ye baktığında, Ahi Evran'a baktığında edebin adeta etet kemiğe bürünmüş halini görüyoruz. Onların yüzlerinden, oturmalarından, kalkmalarından ve hareketlerinden, yaşam tarzlarından, hayat felsefelerinden edebi biz onlardan öğreniyoruz. Onla öğrendiğimiz bu edebi de gelecek kuşaklara inşallah bir güçlü miras olarak aktaracağız.
İnşallah. Şöyle güzel bir söz de var hocam. Edep bir tac imiş Nur-u Huda'dan. Giy o tacı, kurtul her türlü beladan.
Beladan değil mi?
Çok güzel söylemiş, evet.
Şeyde de Mescid-i Aksa-i Şerif'in sütunlarında da şu yazıyor. Mustafa Bey diyor ki, hicab-ı ziyneti velil cenneti vesileti, bir diğer sütunda da hicab-ı remzu hayatı yazıyor. Yani edep hayatın remzidir, işaretidir ve diğerinde de hicab-ı ziyneti, edep, hicab bir ziynettir. Velil cenneti vesileti bizim cennete girmemize de vesiledir. Hülasa, peygamberden alıyor bütün manevi mihmandarlar edebi ahlakı. Zira Resulullah buyuruyor ki, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Bizim güzel ahlaktan başka da kurtuluş yolumuz yok. Onun için Hacı Bektaş-ı Veli'nin döneminde Anadolu'da birçok Moğol vardı. Hacı Bektaş-ı Veli'yi gören şamanist Moğollar Hacı Bektaş-ı Veli'nin ahvalinden dolayı İslam dinine girdiler. O edebinden dolayı, adabından dolayı, mütevaziliğinden dolayı, hoşgörülüğünden dolayı biz de Hacı Bektaş-ı Veli'den o edebi hoşgörüyü alacağız. Siz bir sözüyle girdiniz, ben de bir sözüyle devam edeyim hünkârın. Diyor ki, ateş nardadır, sacda değildir. Keramet hırkada, taçta değildir. Ne arar isen kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Kendini bilen Rabbini bilir.
Evet.
Hadis-i Kutsi'nin aslında bir tefsiri olmuş. İnsan kendini, her şeyi kendinde arayacak. Başına bir bela geldiği zaman bile, acaba ben nerede yanlış yaptım, kendini bir sorgulayacak. İnsanın bütün her şeyi aslında kendinde başlıyor, kendinde bitiyor. Öyle diyor ya, bir fakihe başvur ama en sonunda vicdanın ne derse o vicdanın verdiği hükmüne göre karar ver. Allah vicdanları en güzel bir şekilde yaratmış. Yine hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli diyor ki, kendine ağır geleni başkasına yapma. Yine bir başka ifadede, okunacak en büyük kitap insandır. Hakikaten okunacak en büyük kitap insanı kamil olarak yaratılan, yaratılışın en üstün olarak ifade edilen insandır. Ve biz insanlığın temel gayesi de Yenişehir Avni'nin ifadesiyle diyor ki, biz bu dünyaya bir yar için ah etmeye geldik.
Evet.
İşte o ah edenler, gerçek ah edenler, gerçek eser bırakanlar.
Kemal Sayar'ın da böyle güzel bir kitabı var hocam.
Öyle mi?
Evet.
Şimdi biz bu dünyaya bir yar için ah etmeye
evet,
geldik.
Ah etmeye geldik. Evet.
O ifade Yenişehir Avni'nin.
Hmm.
Demek Kemal Hoca da Yenişehir Avni'nin o güzel ifadesini kitabına başlık olarak koymuş.
Evet.
Ne güzel.
Evet.
Bizim kadim medeniyetimizin ifadeleri bizi biz yapan değerlerin başında gelir Mustafa Hocam.
Evet hocam. Biraz önce Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir sözünden bahsettiniz. Benim de aklıma Yunus Emre'nin bir sözü geldi. Dervişlik olsaydı tac ile hırka alırdık pazardan 30'a 40'a diyor hocam. Burada o kadar güzel söylemiş ki aslında İslamiyet, Müslümanlık yani şeklen bir şey değil, yaşantıyla örnek olmak değil mi?
Evet, yaşantıyla örnek olmak, gönülde yaşayabilmek ve haliyle, ahvaliyle, öğretisiyle, düsturuyla insanlara örnek teşkil etmek ki Hacı Bayram, Hacı Bektaş, Yunus Emre bunu Anadolu'da en güzel bir şekilde yaptılar. Yapmasalardı bugün değil mi? Hacı Bektaş-ı Veli kadar anılan bir eren çok az var. 850 yıldır Anadolu'da adeta bayraklaşmış Hacı Bektaş-ı Veli. Çünkü Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Yesevi Hazretlerinden o öğretiyi öğrenmiş. Yesevi Hazretlerinin öğrencisi Lokman-ı Parende'den en önce dersini almış. Ondan sonra Yesevi Hazretlerinden himmet almış. Ahmet Yesevi kendisine halifelik, talebelik artık ustalaşmış olmanın basireti olarak ona bir karine olarak bazı şeyler vermiş. Tacını vermiş, şamdanını vermiş, seccadesini vermiş, sofrasını vermiş, alemini vermiş ve tahta kılıncını da kuşatmış. Demiş ki artık Hacı Bektaş sen Anadolu'ya gideceksin. Ama Anadolu'ya gitmeden evvel Bektaş-ı Veli hacca gitmiş. Hac farizasını ifa ettikten sonra o mübarek beldelerden de feyzi almış. Feyzi aldıktan sonra Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'da Suluca Karahöyük'te otağını kurmuş ve orada artık talebe yetiştirmeye başlamış. Talebelerini de Anadolu'nun her bir tarafına göndermiş. Onun için biz cihan hakimiyeti mefkuresini kurumlaştıran kişilerin başında Hacı Bektaş-ı Veli'yi görürüz. 13. yüzyıl Selçuklu Anadolu'sunda neşvi nema eden Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'da, 14. yüzyılda Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşundaki aslında teori Hacı Bektaş-ı Veli'nin teorisidir. Ve Yeniçeriler kendilerine şeyh olarak, hoca olarak Hacı Bektaş-ı Veli'yi seçerler, Hacı Bektaş-ı Veli'yi kabul ederler. 16. yüzyılda da artık Bektaş-ı Veli'nin kurduğu o sistem bir kurumsallaşmaya kavuşuyor. Bektaşilik tarikatı kuruluyor. Nerede kuruluyor? Onu zirveye taşıyan kim? Antalya'nın Elmalı'nın yakınında Tekkeköy'de Abdal Musa Bektaşilik tarikatını kuruyor. Ve o gün bugün Bektaşiler Anadolu'da olsun, Balkanlar'da olsun, hatta ata yurdumuz Türkistan'da olsun, bizim öğretimizi, bizim ahlak geleneğimizi, edebimizi ve insanı kamil olmanın yollarını her yerde Hacı Bektaş-ı Veli'nin en önemli eserlerinden biri olan Makalat'tan aldığı feyizle yaşatıyorlar. Yani Ahmet Yesevi'den gelen bir öğreti. Ne öğreti bu? 4 kapı 40 makam. 4 kapı hangi kapılar? Şeriat kapısı, tarikat kapısı, marifet kapısı ve hakikat kapısı. İnsanoğlu buluğ çağından erdikten sonra şeriattan tarikata, tarikattan marifete, en sonda hakikate vararak insan olmanın vermiş olduğu o manevi himayeyi tamamlayıp esas aleme, doğduğu aleme gurbetten gidiyor. Ve Hacı Bektaşlar, Hacı Bayramlar dünyayı şöyle görmüş aslında Mustafa Bey. Dünya bir han, doğru. Ama bizler gibi onlar kendilerini hancı görmemişler. Kendilerini yolcu görmüşler. Yolcu gördükleri için tasarrufları bugüne kadar devam ediyor.
Evet, evet. Kıymetli hocam, süremizin de sonuna geliyoruz.
Evet.
Şimdi biz 21. yüzyıl insanı olarak çok fazla buhranlarımız var. İşte sıkıntıların altında kalıyoruz, eziliyoruz. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerinden yola çıkarak hayatımızı güzelleştirmek, sorunların üstesinden gelebilmek, huzura erebilmek için biz onun öğretilerinden hayatımızda neleri uygulayabiliriz? Nasıl evet. rahatlayabiliriz? Bu konuda evet. neler söylersiniz?
Diyor ki eline sahip ol, beline sahip ol, diline sahip ol. İnsan eline sahip olduğu zaman, beline sahip olduğu zaman, diline sahip olduğunu zaman ve kendisine ağır geleni başkasına yapmadığı zaman, diğer gam olduğu zaman, bugün biz buna empati diyoruz, diğer gam. Nedir diğer gam? Kişinin kendisinin ihtiyacı var ama bir arkadaşının ihtiyacı kendisinden daha fazla. Kendi ihtiyacının karşılığındaki bedeli diğer arkadaşına veriyor. Diğer gam olmak budur. Anadolu'nun kuruluş felsefesi budur. Anadolu'nun maneviyatı bununla oluşmuştur. Ondan dolayı diğer gam olmak ve isar sahibi olmak. İsar sahibi olmak da aynı manaya gelir. Kendisinin ihtiyacı var, bir başkasına veriyor. Ve şunu da devamlı şunu da bize ne yapıyor? Öğüt veriyor. Diyor ki bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bir başka arkadaşımızın eksiği olabilir, farklılığı olabilir, farklı görüş olabilir. Biz buna insan olduğu için değer verelim. Ve Anadolu'da yaşayanlar olarak birliğimizi ve beraberliğimizi devamlı ne yapalım? Muhafaza edelim. Birlikten, beraberlikten kuvvet doğuyor. İslam da ne dini? Cemiyet dini. Biz bireysel hayat yaşayamayız. Biz cemiyet içerisinde bir başka insana ne kadar faydalı olursak o derece varızdır. Ondan dolayı ki bugün de Azerbaycan'ın bayrak günü, dün de Karabağ'ın azatlık günüydü, yıl dönümüydü.
Evet, kutlu olsun.
Bakın bir olmamızın neticesinde değil mi? Türk dünyası olarak, Türkistan olarak, yani orada da İsmail Gaspıralı aynı Hacı Bektaş'tan aldığı felsefe onda da devam etmiş. Bir olmaktan, iri olmaktan, diri olmaktan. O da diyor ki, İşte birlik, dilde birlik, fikirde birlik. İşte birliği yaparsan, dilde birliği yaparsan, fikirde birliği yaparsan, eksikliklerini bir tarafa atarsan her türlü başarıya ulaşacaksın, muvaffak olacaksın. Karabağ'ın azat olması, 30 yıllık Ermenistan'ın işgalinden kurtulmasının temelinde de yatan aslında Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisidir Mustafa Bey.
Evet. Hakikaten çok önemli hocam. Yani evet. İşte bizim sıkıntımız
yani dünyada
şurada.
Olan, dünyada olan bir hadisenin tek ferdi olarak cereyan etmesi mümkün değildir. Hep birbirleriyle, hele ki 21. asırda insanların birbirleriyle iletişimi çok hızlı. Bu hızlı iletişim çağında bizler o Hacı Bektaş'tan, Hacı Bayram'dan aldığı öğretilerimizi devam ettirirsek aslında bizim karşımızda hiç kimse duramaz. Ve birlikten, beraberlikten güç doğduğunu bilerek bütün dünyaya tekrar yeniden aynı Osmanlı'da, Selçuklu'da olduğu gibi adaleti ve merhameti hakim kılarız. Ondan evet. dolayıdır ki bu öğretiden dolayı bugünümüzde bakıyorsunuz dünyanın neresinde bir mazlum coğrafyada veya mazlum insan varsa Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, sivil toplum örgütleriyle, milletiyle annemizin elinde bir yüzük var. Yüzüğünü çıkarıyor, yardım gönderiyor. Myanmar'a yardım gönderiyor, Arakan'a yardım gönderiyor, Filistin'e yardım gönderiyor, Suriyelilere sahip çıkıyor. Bu işte Hacı Bektaşlı Veli'den aldığımız Anadolu'yu Anadolu yapan, Anadolu'yu mayalayan değerlerden başka hiçbir şey değildir. Demek ki günümüzde Hacı Bektaşlar var. Demek ki günümüzde Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri ve ruhu yaşıyor ki bizler bugün millet olarak dimdik ayaktayız.
Evet. Kıymetli hocam, bir de şöyle düşünüyorum. Bizim sıkıntımız şurada. Pek çok bilgiye sahibiz. Sizlerin vesilesiyle de pek çok yeni bilgiler ediniyoruz. Ama uygulama noktasında problemler yaşıyoruz. Yani bir türlü o bilgiyi hayata geçiremiyoruz. Aslında mutlu olmanın yollarından birisinin de bir ihtiyaç sahibine vermek olduğunu çoğu kez aklımızdan çıkartıyoruz. Almaktan çok vermek. Aslında insan verirken mutlu oluyor. Değil mi?
Bir gün peygamberimiz bir kurban kesmiş. Ayşe annemize dağıt demiş. Bir işini hallettikten sonra geri dönmüş gelmiş. Demiş ki ya Ayşe ne kadarını dağıttın? Demiş ki bir kolu hariç her tarafını dağıttım. Desene demiş. Kolu hariç her tarafı bizim oldu. İnsanoğlu verdiği oranca vardır. Verdiğini aslında götürmüştür o tarafa. Bir diyor ki, bir Allah dostu diyor ki, bu dünyada verdinse oradan alacaksın. Bu dünyada aldınsa orada vereceksin. Onun için bizim düsturumuz veren el alan elden üstündür. Veren el alan elden üstündür. Evet. Ve verirken de sağ elimizin verdiğini sol elimiz duymayacak. Evet. Mustafa Bey, eksikliklerimiz var muhakkak ama ne olursa olsun Necip milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem Türkiye'de hem dünyanın her bir tarafında yaptığı somut eserler bizim adeta göğsümüzü kabartıyor. Bugün gidin Kırgızistan'ın Oş şehrine Türkiye Diyanet Vakfı bir cami yaptı, tamamladı. İmam Serahsı Hazretlerinin kabri orada diye. Gidin bugün Filistin'e, Gazze'ye gidin. Gazze'deki aşhanenin halen daha giderlerini karşılayan Türkiye Cumhuriyeti. Bugün gidin dünyanın neresinde bir coğrafyada bir Türk eseri varsa, eğer o tahrip olduysa, metruk olduysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti TİKA aracılığıyla orayı ne yapıyor? Onarıyor, yeniliyor. Bu evet, da onarıyor. Bizim aslında cihan şumul bir medeniyetin mensupları olduğumuzun göstergesi. Evet, peki, onun için herkes hocam. İçini ferah tutsun. Sağ olun. Bu millet olduğu müddetçe yeni Hacı Bektaşlar var. Bunu Anadolu'nun her bir tarafında ben görüyorum. Yeni Yunus Emre'ler var. Yeni Hacı Bayramı Veli'ler var. Var ki bu topraklar mümbit. Var ki bu topraklar ne olursa olsun eksiklerine rağmen birliğiyle, beraberliğiyle dünyanın her bir tarafında Türk dediğiniz zaman, Müslüman dediğiniz zaman en evvela Türkiye Müslümanları gösterdi.
Evet. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Sizinle ben bugün vefatının 750. yılında Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'yi, onun öğretilerini konuştuk. İnşallah haftaya başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
İnşallah. Biz teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda da gittik. Gitmeyen saygıdeğer dinleyicilerimiz de gitsin. Muhakkak Nevşehir ilimizin Hacı Bektaş Veli ilçesinde Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin kabrini ve dergahını ziyaret etsin.
Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Sağ olun. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.